Erkan Radyo'nun değerli gönüldaşları. Hepinizi şu korona günlerinde Erkan Radyo Çamca Külliyesi'nden değil, Başakşehir'deki evimizden ve yaptığımız canlı bağlantılardan, telekonferanslardan, video konferanslardan, sanal alemden efendim sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Bugün canlı bağlantımda çok değerli bir dostum var. TRT Radyo'dan da kendisini, sosyal medyadan da çok iyi tanıyorsunuz. Sevgili dostum, arkadaşım Bilal Eren. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk, hayırlı yayınlar.
Çok çok teşekkür ediyorum. Aslında böyle evde olduğumuz vakitler sanki hani işimiz yok, boş boş oturuyormuş gibi geliyor ama ben senin hiç boş vaktin olmadığını biliyorum. O anlamda yine de vakit ayırabildiğin için çok teşekkür ediyorum. Sanalın şöyle bir şey oluyor, nasıl olsa trafik yok, işte vakit kaybı yok falan, onun üzerine iş alabiliyoruz bir sürü. Onunla görüş, o yayına katıl, öbür programa katıl, oradan bir canlı yayın Instagram'dan falan. O anlamda çok dolu dolu geçiyordur, çok teşekkür ediyorum katılımın için.
Estağfurullah, şeref duydum. Umarım güzel bir yayın yaparız.
Çok harika. Teşekkürler. Radyo dinleyenlerimiz seni zaten tanıyorlar, daha evvel de konuk olmuştun. Abi şöyle başlayayım ben. Koronalı hayat, hani hep koronayla yatıp kalkmak çok uygun bir şey değil ama ben bir girizgah yapıp sonra sözü sana bırakmak istiyorum.
Lütfen.
Bugün itibariyle ben yaklaşık 34-35. gün evdeyim ve bu dönem içerisinde dünyada 2.129.000 bugün itibariyle korona vakası olmuş ve bunların 142.000'i ölümle sonuçlanmış. Ben hani savsaklayalım, önem vermeyelim, bunu sosyal mesafeye, evde kalmaya değer vermeyelim diye söylemiyorum. Ben de buradaki tedbirlere uyuyorum. Ama ben şöyle bir araştırma yaptım. Hani sanal medya, dijital bizi nereye yönlendiriyor onu soracağım. Sanal açıdan böyle bir girizgah yapıyorum abi. 2019'da mesela 72 milyon kişi ölmüş. 2019'daki bu 72 milyon kişinin hastalıklara göre de bir şeyini çıkardım. Ben mesela 23 milyonu kalp damar hastalığı dünyada. 23 milyon. Açlıktan 10 milyon. Yani şöyle bir ironi var. Yani bugün itibarıyla bütün dünyadaki ölümlere bakıyoruz. 142 bin ölüm insanları biraz sonra konuşacağımız o yoğun tedbirleri almaya iterken 10 milyon insan evladı açlıktan ölmüş abi geçen sene. 9 milyon 600 bin kanserden ölmüş. 9 milyon 400 yüksek tansiyondan, sigaradan 8 milyon, diyabetten 4 milyon 600, obeziteden, şişmanlıktan 4 milyon 200, alkol 3 milyon 300 bin can almış, trafik kazaları 1 milyon 135 bin. Ve bütün bunların içerisinde bu dijitalciler, hani ben çok böyle komplo teorilerine falan girmeyeceğim, var olan verilerle konuşuyorum şu anda. Geçen yıl bunların içerisinde 500 bin insan da gripten ölmüş. Hani Covid'de bir sonuçta virütük bir hastalık. 400 bin daha ölsün, 500'e tanımlayalım falan demiyoruz ama çok etkiledi. Dini hayatımızı etkiledi. İşte Kabe'de tavaf durdu. Daha nasıl etkilesin abi yani? Çocuklar ilk defa hani Dünya Savaşı'nda bile eğitimler bir şekilde devam eden şeylerde, sığınaklarda, çok özel hocalar eşliğinde çocuklara eğitimi devam ettiği şeyler var. İki Dünya Savaşı'nda. Biz katılmadık ama katılan ülkelerden işte alışveriş bir anda durdu, hayatımızın vazgeçilmez AVM'leri, dış ticarette ülkeler şeylik yapıyor, neredeyse haydutluk yapıyor, böyle birbirinin malına çökme şeyleri falan, işte bütün bu şeyin içerisinde abi sen nasıl görüyorsun? Çünkü bunu en iyi takip eden kişilerden bir tanesin. Ne oluyor dünyada şu anda?
Estağfurullah. Öncelikle ben kendi alanımla ilgili ahkam kesebilirim belki. Dolayısıyla hani bunun sağlık yönü, ekonomik yönü, sosyal boyutlarıyla ilgili tabii ki kendime ait fikirlerim var. Ancak hani böyle yol gösterici olmayacaktır. Hatalarla dolu olacaktır. En çok eleştirdiğim şeylerden biri bu özellikle ana akım medyada her gün yapılan o işte 8'li, 4'lü, 6'lı programlarda alanında uzman olmayan insanların konuşturulmasını, bunu çok sert eleştiriyorum. O şeye düşmek istemem. Yani özellikle kendi düşüncelerimi açıklarım ama hiçbir uzmanlık içermiyor. Bence söylediğiniz şeylerden farklı olarak kader boyutu bir yana, diğer o rakamların, o verilen hastalıkların veya işte kazaların, işte diğer o salgınların bir tedavi yöntemi var iyi ve kötü şekilde. İşte hem kader boyutu var, sigara içmeme bizim elimizde, özgür irademiz var. Veya işte biraz önce saydığınız o hastalıkların en azından bir tedavi yöntemi ve bilimsel bir karşılığı var. İnsanlar onlarla daha önceden tanışmış. Bu şimdi hiç bilinmeyen, hala daha henüz bu virüsün nereden çıktığıyla ilgili bir şey yok. Net bir bilgimiz yok. Çok fazla
dolaşan
bir şey var. Evet, bunu bu konuda bile aciz olan insan hiçbir işte hastalık herkes de farklı seyrediyor. Şey olarak, tedavi süreci olarak kimi ayakta geçiriyor, kimi 3 günde vefat ediyor, 20 gün hastanede uyutularak kalanlar var. Çok farklı bir şeyle ve çok hızlı öldürüyor. Dolayısıyla insanlığı korkmakta, tedavisi ve yöntemleriyle, protokolleriyle ilgili hiçbir bilgi, ki bizim bu konuda şey yapacağımız, başvuracağımız şey tıp bu konuda hiçbir bilgiye sahip değil. Dünya Sağlık Örgütü net şeyler söyleyemiyor, aşıyla ilgili tedavi süreçleri değil. Almanya'da, Belçika'da şeyleri okuyorum. Herkes farklı tedavi yöntemleri uyguluyor. Evet. Ama bugün mesela kızamıkla ilgili veya işte su çiçeğiyle ilgili, kanserle ilgili tıp dünyasının oturmuş protokolleri var, yöntemleri var. Bir doktora gittiğiniz zaman daha önceki bir sürü vakadan bir çözüm yolu üretiyor veya üretemiyor. Veya bir deneme yapabiliyorsunuz. Bu yepyeni bir şey. İnsanlık maskeyle, solunum cihazıyla imtihan olmuşken ben bu şeye karşılaştırmaya çok katılmıyorum açıkçası. Çünkü çok ya tedirgin olmakta haklıyız. Ha şu tedirginlik ülkelerin ve siyasilerin ve kanaat önderlerinin, ülkeleri yöneten insanların bir kat daha arttırmasının sebebi, seslerini şu, sağlık sistemi denen şey çökerse en büyük tedirginlik orada yatıyor. Hastaneler, koridorlar, odalar dolar taşarsa, bunlara bakacak doktorlar bile bu salgından dolayı evde hapis olursa veya yenik düşerse kim bakacak bizlere deyip aslında biraz öngörü yapıp, yani bir projeksiyon yapıp tedirginliklerini ifade ediyorlar. Dolayısıyla ben bu yani şeyi bir abartı görmüyorum. Hatta biraz daha belki sistematik karşılamamız lazımdı ve şu anda şunu görüyorum, dünyanın nasıl toplu hareket edebileceği örgütlere, kuruluşlara, kurumlara nasıl ihtiyacı olduğunu daha da görmüş olduk. Eğer bizde işte bir liderlik yapacak bir ülke veya bir çatı olsaydı, diğer şeylerde gördüğümüz gibi mesela Avrupa Birliği, Avrupa için çok önemli. Hani kızıyoruz, eleştiriyoruz, bizimle ilgili bir sürü problemler var ama bir Avrupa vatandaşı olsaydınız, Avrupa Birliği vatandaşı, Avrupa Birliği'nin hiç bu konuda liderlik yapmamasına kızardınız. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor İtalyan halkını.
Kesinlikle çok bayrakları şey. Yaktılar. Birlik bayrakları yakıldı yani İtalya sokaklarında.
Evet. Mesela geçen hafta Chomsky'yi dinliyorum, ünlü düşünür. Artık çok yaşlanmış ama diyor ki bundan önceki hastalıklarda, krizlerde hep Amerika İyi veya kötü, seversiniz sevmezsiniz, o başka bir tartışma, oralara girmek. Amerika bir liderlik yapardı dünyaya. Bugün ise Amerika'nın en başındaki, tepesindeki adam önce Amerika diyor. Bundan daha tehlikeli bir şey olabilir mi? Herkesin önce ben dediği, sınırlarını kapattığı bir dünyada nasıl ortak hareket edeceğiz? Ama bizim virüse karşı en güçlü yanımız haberleşebilmemiz, bilgiyi paylaşabilmemiz. Ne demek bu? Wuhan'daki virüs, İtalya'daki virüsle konuşup bir şekilde iletişim kurup, ya Wuhan'dakiler bu işe karşı daha sosyal mesafelerini, kurallarını uyguluyorlar, İtalya'da durumlar nasıl deyip bilgi paylaşabilir mi? Hayır. İnsanın en büyük şeyi, diğer canlılardan veya cansızlardan farkı bilgi paylaşabilmesi, deneyimini, tecrübini paylaşabilmesi, bir külliyat oluşturabilmesi. Biz ama sınırlarımızı kapatırsak, iletişimi kapatırsak, ben öyle görüyorum, dünyanın en büyük karşılaştığı şey bu salgındaki problem bu. Hani çok uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi benim uzmanlık alanım. Benim gördüğüm şey bu. Dolayısıyla salgının bu çapta tedirginlik yaratmasını diğer şeylere göre çok normal karşılıyorum. Ama işte biraz önce de söyledim. Keşke ortak bir şeyimiz olsa, ortak bir aklı olsa insanlığın. Çünkü bakın bu hiç statü, etnik grup, dini grup, dünya görüşü gibi bir şey, bir bariyer, bir filtreleme yapmadan herkese bulaşabilen ve zengin fakirliği eşitleyen bir anlamda sağlık açısından söylüyorum. Belki hayat tarzı olarak eşitlemediği alt kesim, ortakiler hala sokaklarda çalışmak zorundalar. Zenginler villalarına veya özel mülklerinde, ama hastanın bulaşmasında virüs şunu diyor mu? Bu zengin adam, bu siyahi, bu Türk, ben buna bulaşmayayım veya hayır. Dolayısıyla böyle ilginç bir şeyle karşılaştık ve bunu yaşıyoruz beraber.
Eyvallah. Bu bilgi paylaşımında abi Çin'in özellikle ilk 1-1,5 ayında, öncesini bilmiyoruz ne kadar bilgi verdiğini. Ama o dönemde Wuhan Virütük Araştırma Enstitüsü'nün çok böyle şeffaf davranmadığıyla alakalı da epey bir suçlamalar vardı. En son Harvard'ın kimya biyoloji bölüm başkanı Charles Lieber'in tutuklanması, Wuhan Enstitüsü'yle gizli ilişkileri, gizli para alışverişi ve yalan beyanından dolayı hani virüsü sattı falan diye bir şeyler dolaştı ama ben o şeye baktım Amerika'daki haberlerden o değil ama yalan beyanından dolayı hani şeffaflığın anladığım kadarıyla senin uzmanlık alanınla alakalı bağladığım nokta o kalsın aklımızda bu soruyla alakalı şeffaflığın öncekilerden çok daha stratejik bir hale geldiği dolayısıyla bu ülke lideri olur, kurum lideri olur, bir STK lideri olur, ailede anne baba olur ama şeffaflığın çok böyle kritik ve gerekli olduğu bir dönem yaşıyoruz. Öyle mi? Doğru mu anladım abi?
Doğru. Çok katılıyorum buna. Yani bu 3-5 kişinin problemiyken bugün biraz önce söylediniz 2.1 milyon, yarın 2.5 milyon insanın gündemi oldu. 3-5 kişinin gündemiydi bu. Bu işi ilk sosyal medyada paylaşan bir şekilde Çin'in sosyal medyasında veya arkadaşlarıyla kapalı bir grupta paylaşan doktoru karakola davet edip sen sokağa kin ve nefrete işte galyana getiriyorsun deyip tehdit ettiler. Adam özür diledi, korktu, sustu. Ve bunu arkadaşlarıyla grupta paylaştı. Diğer doktorlar da sustu. Ama onu karakola değil de başkanlık sarayına davet etselerdi. Ya ne diyorsun güzel kardeşim? Anlat bakalım bildiklerini deseydi ya. Devlet başkanı, oranın yöneticileri. Bu iş başka bir yere gidebilirdi ve dünyayı daha önce uyarabilirlerdi Çinli yetkililer. Bu bir tabii senaryo. Dolayısıyla 3-5 kişinin problemi bugün bütün insanın problemi haline gelmiş durumda. En büyük kötülüğü de bugün, bunu ülkemiz için de konuşabiliriz, tüm dünya için de konuşabiliriz. Ülkemi koruyacağım diye motivasyonu iyi olanlar da var, kötü olanlar da var. Çeşitli baskı grupları, ister bu adalet olur, ister emniyet güçleri olur, ister mahalle baskısı olur yani. O baskı grupları insanların konuşmasını, bakın bir doktor konuşamadı, ben bunu çıkarıyorum bu işten. Dolayısıyla insanların rahat bir şekilde, tabii ki sınırları olacak ama özellikle uzmanların konuşabilmesi, en aykırı şeyleri bile söyleyip paylaşabilmesi yetkililerle, onlar da bunu ciddiye alıp, özellikle bunlar bilim adamıysa, dinlemesini gerektiğini düşünüyorum. Bunun çok acı bir örneğini gördük. Bu süreç bizi toplumların daha çok şeffaflık isteyeceği bir yere götüreceğini düşünüyorum.
Kesinlikle.
Götürmesi de lazım.
Katılıyorum. Eyvallah. Abi şimdi senin konuna gelelim bu girizgahtan sonra. Dijital dünya, internet, yani bunları konuştuğumuzda benim gördüğüm kadarıyla sosyal medyada da ilk üç isimden bir tanesisin. Daha evvel de konuşmuştuk. Şimdi biz evlere kapandık. Dış dünyayla tek bağlantı kapımız, bilgi tünelimiz internet. Şu anda bu özel durum içinde nelere dikkat etmeliyiz? Ne dersin? Ne önerirsin dinleyenlerimize?
Diğer iki kişi kim acaba? Dolayısıyla onu merak ettim. Şaka bir yana, teveccühünüz tabii. Teşekkür ederim.
Estağfurullah.
Şöyle bu pandemi tabii başka bir şey dönüştürdü insanını ama ben aslında pandemi öncesi de bunu anlatmaya çalışıyorum. En azından kendi sesimi duyurabildiğim ölçüde.
Gelecek adına sürekli söylüyordun yani yeni dünya, yeni değil mi? Gelecek.
Evet yani bu şey birincisi o kadar iç içe girmiş durumda ki bu şeyi ayrı artık ayrımı doğru bulmuyorum söylemekte. Ben de söylüyordum ama artık o ayrım ne demek bu ayrım? Bir gerçek hayat var bir de dijital dünya var veya siber dünya. Hayır artık yok. Bu kadar iç içe girmiş soyut ve somut anlamda söylüyorum. Yani bugün hiçbir kimse şunu söyleyemez. Hatta bu bizim için tuhaf karşılanır. Google'da birisinin ismini arattığınız zaman onunla ilgili hiçbir şey çıkmıyorsa bir fotoğraf, bir Facebook'ta hiçbir link veya bir fotoğraf bir ona şüpheyle yaklaşıyoruz. Bu gerçek mi diye. Dolayısıyla bakın bu önemli bir şey. Hani sosyal medyada olmayabilir insan. Hiçbir mecrada profili, hesabı, dijital varlık diyorum. Dijital varlığı olmayabilir ama bir arama motorunda eğer ismimizi yazdığımız zaman onunla ilgili bir şey çıkmıyorsa, hiçbir şey çıkmıyorsa arkadaşlarımızın sayfalarından bile o insanlara şüpheyle yaklaşıyoruz. Acaba bir gerçek karakter mi yoksa bir sahtelik var mı diye. Buraya geldiyse dünya ki geldi artık bu iç içe girmiş durumda. Dolayısıyla biz alışkanlıklarımızı, sosyal, iş hayatı, özel hayatımız, alışkanlıklarımızı artık bu iç içe girmiş şeye göre düzenlememiz lazım. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bu bir yaşam kültürü olmak zorunda. İçgüdüsel olarak bunu artık kural haline getirmemiz lazım. Örnekler verelim, daha iyi açıklayalım. Hiç lütfen. Kimse bugün evinin kapısını açıp uyumuyor. Birisinden ders mi aldık biz bu konuda? Eğitim mi aldık? evimizin kapısının kapalı olacağına dair veya arabamızın kapısını veya başka bir örnek verelim. Hiçbirimiz fotoğraflarını caddelere, sokaklara evde çektiği, pijamayla çektiği fotoğrafları meydanlara asmıyor. Böyle bir insan gördünüz mü dünyada? İşte bir sanatçılar falan hariç hani bir etkinlikleri vardır. Kişisel olarak. Dolayısıyla bakın içgüdüsel olarak bizim hayata karşı bir güvenlik itibar şeyimiz var. Bir protokolümüz var. İçselleştirdiğimiz. Dolayısıyla bu şeyin yansımalarını da aynı şekilde burada yapmalıyız artık. Kimse bir uzmana, bir bilgisayar mühendisine, bir televizyon, bir birisine ihtiyaç duymadan, dinlemeye ihtiyaç duymadan, ders almadan bunları artık içselleştirmeliyiz. Ne demek? Abi varlıklarımızı koruyabilmeyi öğrenmeliyiz. Varlıklar nedir? İşte eşyalarımız, paramız, evimiz, arabamız, bir kitabımız, bir kalemimizi nasıl koruyorsak, bir sosyal medya hesabımızı, bir e-devlet hesabımızı, interaktif bankacılık şifremizi, bir dijital oyun karakterimizi, bunları lab lab lab çoğaltabiliriz. Bunlar hepsi bizim birer varlığımız, telefonumuz, varlığımız. Evimizdeki Wi-Fi, iş yerimizdeki Wi-Fi veya operatörden aldığımız internet paketi bizim varlığımız. İş kullandığımız yazılımlar ücretli ücretsiz olsun. Birer bizim dijital varlığımız. Nasıl başka varlıklarımız varsa. Dolayısıyla bu varlıkları da korumayı bilmek. Nasıl olacak bunları korumak? Çok basit. Şifremizi 1, 2, 3, 4, 5 yapmayacağız. Başkasının tahmin edebileceği. Ya Bilelerin şifresi soyadı, annesinin kızlık soyadıdır demeden kimsenin tahmin edemeyeceği bir şifre kullanmalıyız. Veya işte çeşitli görüşmeleri yaptığımız görüntülü sesle ailemizi, eşimizi, dostumu aradığımız başkalarının uygulamalarını kullanırken kullanacağımız içeriklere, arka fonlara, kıyafetlerimize, kullanacağımız sözlere dikkat etmeliyiz. Neden? El alemin programını kullanıyorsun. Bu programı kullanırken yarın başımıza bir şey gelebilir bununla ilgili. Ne demek istiyorum? Bugün dost olduğumuz ve kurduğumuz WhatsApp grubunda paylaştığımız bir fotoğraf, bir bilgi, o dostlarımız yarın değişince dostluğumuz bozulunca örneğin bizim aleyhimize kullanabilir. Bugün biz gerçek hayatta, bakın gene o ayrımı yaptım ama yanlış yapıyorum. Herkesle bütün içtenliğimizle konuşuyor muyuz? İnsanların pozisyonlara göre bilgilerimizi veriyoruz veya vermiyoruz değil mi? Dolayısıyla WhatsApp gruplarında veya işte eğitim alanında kullandığımız Zoom uygulamasında bir şey kullanırken içeriklere mutlaka yarın ne olabileceğiyle ilgili bir planlama yapıp da konuşmamız lazım gibi aslında gerçek hayatta olan ve iç içe girdiğimiz bu hayatta da kullanabileceğimiz içgüdüsel güvenlik önlemleri almamız lazım. Bunlar yeterli. Şunu söyleyebiliriz. Bu yaşam kültürü haline getirdiğimiz şeylere rağmen maruz kalabilir miyiz? Kalabiliriz. Kalmıyor muyuz zaten? Yani bugün hırsızlık olaylıklarıyla yaşamıyor muyuz? Ya
bizi birisi dolandırıyor. Araba çalınıyor. Yani bankalar soyuluyor. Orada da olacak öbür alemde de.
Evet. Onları da korumak için sigorta yapıyoruz, kasko yapıyoruz. Bir herkesin şey olsun, en yakında mutlaka bir avukat vardır, telefon açar. Bu konuda ne yapabilirim diye. Dolayısıyla burada da başımıza bir şey gelebilir ama burada da yapabileceğimiz şeyler var. Ama ilk önce temel önlemleri almamız lazım.
Şöyle mi abi, doğru mu anladım diye. Benim çok böyle tecrübeli olduğum bir alan değil. Lütfen cahilliğimi bağışla.
Estağfurullah.
Şimdi ailede hep beraberiz. Önceden dedeleri falan zaten baby boomers'ları çıkartıyorum. Dünya Savaşı döneminde doğanları. Onlar zaten ellerine zar zor telefon alan, tableti kullanmayan, bilgisayarda herhangi bir şey üretmeyen bir nesil. Sadece izliyorlar belki. Ama babalarla çocuklar en azından şu anda ikinci ve üçüncü kuşak evde. Ve daha evvel çocuğumuz kendi odasında o alemde arkadaşlarıyla işte kendi WhatsApp grubu, sosyal medya grupları yazışıyorken anne baba hani elbette sorumlu olmalıydı ama bunun pek farkında değildi. Ama şimdi evin içerisinde hep beraberiz ve uzunca bir süre. Ne kadar olduğu da daha belli değil. Dolayısıyla ortak bir aile şuuru bu konuda sanal varlıklarımızı da gerçek gibi düşünerek gibisi fazla gerçek çünkü onlar. Sesimiz, görüntümüz, aile mahremiyetimiz, bilgilerimiz, bazı stratejik işte konum bilgileri bile yeri geliyor. Çok stratejik olabiliyor. Verdiğiniz bir bilgi daha sonra aleyhinize kullanabiliyor. Dolayısıyla bir aile bilincinden mi bahsediyorsun abi hep beraber?
Evet, yani bireysel olarak bunu bir yaşam kültürü haline getirebileceksek ya buralarda başımıza bir şeyler gelebilir örnekleri de mevcut. Ailece de bunu nasıl hayata dair ailece bir şeyler yapıyoruz. Bir maliye politikamız var. Anne baba çalışıyordur. Ortaya bir para konudur. Parayı harcama ile ilgili herkesin bir bilinci vardır iyi kötü. Mutfakta dolayısıyla herkes bir şeyin ucundan tutmaya çalışır. Ailede nasıl bir kültür varsa yaşam kültürü aynı şeyi buraya da şey yapabiliriz. Örneğin anne baba çocuklarıyla hangi yaş aralığında olursa olsun aynı mecralarda buluşabilir ve beraber kendilerini otokontrol mekanizmaları geliştirebilir. Çocuk da bundan memnun olur. Bir oyun oynanıyorsa o oyunun bir parçası baba olabilir. Beraber oynanabilecek birçok oyun var. Bu aile bilincini de güçlendirecektir. Veya bir toplantı veya bir eğitim beraber alınıyorsa internet mecrasındaki herhangi bir yerden ailece beraber bu yapılabilir. Yani ister güvenlik olsun, ister yaşam kültürü olsun, ister bu bilinç olsun, hem bireyin hem ailenin hem de toplumun, sokağın, mahallenin, ülkenin, dünyanın yapması gereken şeyler var. Ama tabii ki mücadele edebileceğimiz şeyler var, edemeyeceğimiz şeyler var. Dolayısıyla çok haklısınız. Ailenin de bu konuda bir nasıl hayata dair görünmez bir sözleşmesi varsa ben ona sözleşme diyorum. Her şeye karşı. İlişkilerde, maddiyatta, davranışlarda, iyi veya kötü. Burada da bir sözleşmesi olması lazım burayla ilgili. Dolayısıyla cihaz kullanımında da aynı şey, internet kullanımında da aynı şey. Mutlaka buradan annelere, babalara söylemekte sakınca görmüyorum. Üstüne de basıyorum hatta. Belli bir yaşa kadar bunun yaşı uzmanlara göre mutlaka 12-13 yaşını bulmalı. 12-13 yaşına kadar bir akıllı telefonla ona sahip olmamasını sağlamak. Kullanmasın demiyorum ama anne baba gözetiminde olur. Bu kolay bir şeyden bahsetmiyorum. Çünkü bir çocuk okula giderken diğer yanda arkadaşlarından bunu görüyor. Ama bu konuda mücadele edebilecek bireylerin sayısı çoğalırsa, aile bireylerinin, büyüklerinin, toplumda böyle bir dönüşüm olacaktır. Çünkü çocuk 2-3 yaşında, 4 yaşında tanışmaması lazım. Bu kesinlikle bu bir kural, yani ana kural. Hani biraz önce dedim yaşam kültürü. Bunun bir şeyi var. Hatta sosyal medya mecraları bu konuda bir sözleşme yapıyorlar. Biz hesap açarken hangi yaşımızı sorduğumuzda 13 yaşından aşağı doğum tarihimizi işaretlediğimiz zaman sosyal medya diyor ki herhangi bir isim zikretmeye gerek yok. Sizin bu hesabı açmanıza yetkiniz yok diyor. Onlar bile bir konsensüse varmış durumdalar. Biz neden o konsensüse dahil olmayalım? Bu baskıyı toplumda kelebek etkisini büyütmemiz lazım. En ilk aklına gelen şeylerden biri bu.
Burada ben bir aile koçu olarak izninle gireyim abi devreye. Bu senin söylediğini yapma konusunda çok önemli bir tavsiye dinleyenlerimize. Anne babanın fikir birliği içinde olması lazım. Yani eğer bu cihazları, yazılımları dünya çapında bulan dünyanın en büyük dev şirketleri bile kendi çocuklarına bunu yarım saat, bir saat, bir buçuk saat yaş dilimine göre kısıtlıyorsa demek ki bir şey olması gerekiyor. Burada baba genellikle daha bilinçli olmuş oluyor. İş dünyasında da çalışan anneler var ama o anladığı için sakıncalarını. Ama anne de evde hani sıkıntı da çocuk 2-3 yaşında bile önüne akıllı telefonu tutup eline onu verip bir yer açmadan yemek yemiyorsa o hale getirilmişse çocuk. Anne telefonu verelim, baba vermeyelim. Veya biraz daha büyüdüğünde baba zaten çok uzaktır böyle çocuklara. Genelde Türkiye'de öyledir. Aile seminerlerinde görürüm ben.
Doğru.
85-90 arası hanım katılımcılardır. Babalar dünyayı kurtarıyordur. Dolayısıyla çocuğun bütün hayat gelişiminden anne çok daha yakinen bildiği için en sonunda dayanamaz. Tamam aç bakayım bir hesap der. Konuşuyorsan der. Ama en azından benim yanımda olsun der. Baba anlar, tepki koyar falan. Hani söylediğim bir fikir birliği olursa bu süreç çok daha iyi aşılır. Üstelik şu anda hep beraber evdeyiz bir de. Yani çocuklardan bu kavgamızı ya da fikir birliğini kaçıracak bir durum da yok. Hadi gel dışarı çıkalım bunu konuşalım, arabada bir gezelim anlatalım diye. Dolayısıyla burada fikir birliği çok önemli. Ben de onu eklemiş olayım. Abi,
evet doğru.
İçin güvenlik boyutunu konuştuk ama bir de şu anda çocukların online Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da zorunlu bir eğitimi var. Hem gönüllü hem zorunlu. EBA'yla bunu yayınladıkları. Herkes sanaldan bir canlı bağlantı, kurs peşinde, ders peşinde. Online alemin böyle belli kuralları var mıdır? Nelere dikkat etmeli? Sadece hani anne baba çocuklar değil, nereye dikkat etmeliyiz? En son Zoom'un biliyorsun güvenlik açı dolayısıyla MEP yasakladı. Amerika'da da böyle birçok yasaklar duydum.
O yasaktan emin değilim ama tavsiye etmediğini biliyorum. Hani yasak olarak bir genelge yayınladı mı onu bilmiyorum ama Zoom'un kendi bu uygulama özelinde konuşacak olursak şirketin CEO'su özür diledi geçen hafta.
Evet.
Biz dedi bunu milyonların kullanımı için tasarlamam. Belki kıvırdı bilmiyorum tırnak içinde.
Bu kadar hızlı bu yayın düşünmemiştik diye okudum ben de onu.
Evet yani biz bunu tasarımını yaparken o yüzden güvenlik açıklarımız var doğru dedi. Bir önce düzeltiyoruz. Hatta hakikaten de o güvenlik açıklarını kapatmak için güncellemeler yayınlandı. İlk söyleyeceğim şey Zoom'u kullanmaya devam eden dinleyicilerimiz Zoom'un bir sürü güncellenmesi yayınlandı. iOS, Android, masaüstü versiyonları.
O güncellemesini yapsınlar yani.
Evet o en önemli. Yani Zoom yetenekli bir araç. Çok diğer rakiplerine göre çoklu ekran, sesin ve görüntünün hızlı gitmesi diğer rakiplerine göre söylüyorum. Çok pratik bir uygulama. 45 dakika süresi var. Sonrasında ücretli kısmına geçiyorsunuz. Ve bir anda böyle bir trend oldu. Biz de insanoğlu da trendi sever. Siyasetçiler bile kullanıyor. Kurumlar, web dediğiniz örnek verdiniz. Bir trend var ama benzer çok uygulama var. Burada isminden çok burada yapılacak şey kaynağından indirmek bunları. Çünkü Zoom diye veya Hangout diye veya Microsoft Teams diye marketlerde bu isimlerde birçok uygulama var. Ben bizzat girip bakıyorum insanlar hani bu işten fırsatçılar istifade etmek. Her dönemin fırsatçıları olduğu gibi bu dönemde fırsatçıları var. Zoom isminde aynı görselde aynı yazı karakterinde marketlerde buna izin vermiş. Özellikle Android market bu konuda hiçbir filtreme ve güvenlik önlemi almıyor Apple'a göre. Dolayısıyla uygulamaları da akıllı telefonlarımıza bu iki marketten indiriyoruz. Kaynağından mutlaka emin olarak indirsinler. Ya bu gerçekten orijinal Zoom mu? Ona bakarak indirsinler. Bu konuda birçok Türkiye acı şeyler de yaşadı. Mesela FETÖ olaylarında çok değişik hava durumu uygulaması meğer başka bir ya, toplama uygulamasıymış. Dolayısıyla bu kaynağında
başı belaya girdi.
Bakın tekrar ediyorum pandemi için değil işte bir yaşam kültürü olmalı ya bu. O yüzden kaynağından indirmek, güncellemeleri yapmak önemli. Bulutta bu uygulamaların videoları kaydetme diyelim bir beraber görüşüyoruz. Hı-hı. Çoklu veya tekli kaydetme özellikleri var. Mümkünse bunu yapmamak, kendi üzerindeki makineye kaydet özelliğini kullanmak, illa kaydedilecekse. Bu çok önemli. Zoom'un diyor ki istersen senin makinanda bunları kaydedebileceğin yerin yoksa daha da pratik olsun, paylaşabilmen için daha kolay. Benim şeylerime 2 gün boyunca dosyalarını koyabilirsin, görüntülü sesini. Bu tehlike içeriyor. Başkasının makinasında bulundurduğu riskinde bunlar durmasın. Dolayısıyla yerele indirmekte fayda var. Bu linkleri paylaşırken de işte bir canlı yayın linki oluşuyor veya dosyayı paylaşma linki. Paylaştığımız yerlere dikkat etmek lazım. Türkiye'de bir istatistik vereyim. Reuters'un araştırması Türkiye'de yaptığı, dünya ve Türkiye'de var o araştırmada. Tanımadığı insanlarla en çok WhatsApp grubunda olan ülkeyiz biz. Çok enteresan bir şey. 1-2 Brezilya, 3 Tayvan öyle gidiyor. 1 Türkiye. Yani WhatsApp gruplarında çok varız veya Facebook kapalı gruplarda. Ama en çok tanımadığımız insanla konuşan, benim bile var hakikaten bu istatistiği gördükten sonra araştırmayı WhatsApp gruplarında baktım şöyle tanımadığım insanlar var. Bu bir tehlike içeriyor. Neden? O linklerin o tanımadığımız insanlar tarafından ki tanıdığımız insanlardan bile olabilir bilerek bilmeyerek başkalarıyla paylaşması ve yayılması muhtemel. O yüzden linkleri paylaşırken birkaç daha özenli olmak lazım. Aynı zamanda bu uygulamaları kullanırken böyle madde madde sıralanıyorum. Ev hali çok dikkat etmek lazım. Geçen Boris Johnson hastaneye yatmadan önce bir toplantı fotoğrafı düşmüştü sosyal medyaya. Çok ilgimi çekmişti. Bakanlarıyla toplantı yapıyor. Zoom üzerinden, o da Zoom'u kullanmış.
Evet, orada da epey bir eleştiri almıştı.
Evet, nickname'i, Zoom ID'si yani Zoom'a girdiği hesap adı, ev halleri bakanların arkalarındaki şeyler... Hatta birisi büyütmüş fotoğrafta son bir bakanın, şimdi turizm bakanı galiba, masa üstünde arka fonda gözüküyor kameranın arka tarafında. Cüzdanı falan gözüküyor. Yani çok değişik teknikler var. Uzakta gözüküyor ama onu piksel bakıp kredi kartı numarasını bile alabilir. Özensiz davranmışlar. O yüzden kameranın baktığı açıdaki şeylere dikkat etmek lazım. Kıyafetimize, halimize yani ev hali diye... buna dikkat etmek lazım. Özellikle kurumsal görüşmelerde. Belki anne babamızda daha böyle rahat olabiliriz ama öğretmenler çocuklarıyla, velilerle veya toplantı yapıyorlar yöneticilerle, gördüğüm için söylüyorum. Bu ev hali çok kıymetli ve hesabımızı korumamız için de biraz önce söylediğim şifre politikası çok önemli. Evin kapısının anahtarı gibi devamlı değiştirmek, hiç tahmin edemeyecek karakterlerden, harflerden, sayılardan buluşturmak, bir şifre politikası oluşturmak. Çok zor bir şeyden bahsediyorum, kolay değil ama kolay diyen olmadı ki zaten. Zor bir şey yani.
Dolayısıyla
böyle maddeleyebiliriz.
Bununla ilgili abi, bununla ilgili ben bu az evvel söylediğin diyelim işte bir program orijinal sitesinden indirmek ve indirmemenin zararıyla alakalı danışmanlığı yaptığım bir firmanın başına geldi. Arada böyle bankalara girerken işte şunu görüyor musun, bunu görüyor musun diye o bankanın sitesi olup olmadığıyla alakalı hani en kritik şey o, çünkü hesabınız orada. Uyarı yazıları çıkar altta. Bunlar bir gıda şirketi ve çok ünlü bir gıda şirketine İsviçre'de mal satacaklar. Çünkü oradan bir talep geliyor. Çok da uygun şartlarla iki tır malı satıyorlar oraya. Meğersem aynı o büyük şirketin web sitesinin aynısını yapıp bir küçük bir rakamla harfle ya da değiştirmişler. Ama her şeyi aynı. Telefonları farklı sadece. E-mailleri farklı. Bütün sitedeki bütün bilgiler aynı. Onlar zannediyor ki o meşhur şirket alıyor. Halbuki hani o iki tır şeyi el koymak üzere dolandırıcı bir şirket almış. Avusturya'da polis yakaladı en sonda, şey yaptılar, el koydular, geri aldılar ama iki ay böyle bir uğraştılar.
İki ay, evet.
Hakikaten çok önemli. Hani bir ürün alıyorsunuz, güvendiğiniz bir doktorun bir ürünü ama onun adına 20-30 site açılıyor. Onun resmini de koyuyorlar üstelik. Dolayısıyla orijinal kaynağından yüklemek, ben buradan o dersi çıkardım kendime. Abi aynı zamanda iş dünyasındasın da hani İşletmelere bir şey söylemek ister misin? Aileye ve konuştuk ama bu dönem ne yapsınlar, nereye dikkat etsinler?
Biraz önceki bağlamla ilgili mi?
Yo, istediğin bağlamda. Yani güvenlik onlar için de geçerli ama bu dönem içerisinde hani bir de iş hayatımız var. O da bir şekliyle devam etmek durumunda. O işletmeler için, çalışanlar için, onların sahipleri için yani bir mesajın olur mu?
Şöyle, bu dönem her kriz döneminde krizin fırsatçıları da muhtemelen var. Yani tırnak içinde kötü insanlar bu krizi bir fırsatçılığa döndürmek için kriz fırsatçılığı diyorlar ya.
Evet.
Çalışıyorlar. Onlar da boş durmuyorlar. Taktiklerini geliştiriyorlar. Kendilerini motive ediyorlar. Tam zamanı diyorlar. İnsanlar internette fazlaca zaman geçirdikleri için önceki zamanlara göre bugüne kadar direnç göstermiş, bir şekilde muhafazakarlık göstermiş, çeşitli motivasyonlar ve sebeplerle insanlar bile mecbur kalarak bir anlamda bu araçları kullandıkları için, ki bir kınama ve eleştiri için söylemiyorum. Tam müthiş bir şey var. Kaos var ve bu
piyasa canlandı yani.
Piyasa canlandı. Bu canlanmadan fırsatlar çıkaracak bir sürü şey var. Biraz önce örneğini verdiğiniz gibi oltalama diyoruz biz buna teknik dünyada. Ne demek oltalama? Gerçek gibi görünen ama onlardan olmayan. Bu yalan haber için de geçerli, sahte haber dolaşımı için de bunu ticari hedefler, yani çeşitli motivasyonlarla yapıyor bunu yapanlar, ekipler, gruplar, kişiler, şahıslara ve kişilere, yani kurumsallara da saldırıyorlar ve sahte bankacılık uygulamaları, sahte bankacılık e-postaları, hop tıklıyorsun veya size buradan bir kredi deniyor. Hani bu iş yaşamı için, sosyal yaşamda için birçok, yani bugün şunu net olarak söyleyebilirim, rakamlar da var. İnternet dolaşan içeriğin 1/4 yalan. Üstadım. 1/4 yalan. Haberler, dolaşan videolar, fotoğraflar. Ha, kimisi şey diyorlar buna, parodi. Zararsız gibi görünüyor ama çoğu zararlı olabiliyor. Bakın çok yakın zamanda yaşadığımız bir şey. 5G baz istasyonlarından koronavirüs yayınına dair ciddi kanaat önderleri, bilim adamı kisvesi altında bir sürü şey söylendi. Bunlardan ilham alıp İngiltere'de iki mahallede insanlar baz istasyonları yaktılar. Bakın, soyuttan bir parodiden çıkan bir şey ciddileşti ve çok ciddi sonuçları oldu. İngiltere İletişim Bakan Yardımcısı sanırım dedi ki bu en kötü sahte haber karşılaştığımız, niye zarar gördü baz istasyonları iletişim
koparabilecek. Düşünsene şimdi baz istasyon değil de bilmem ne firması yaydı deselerdi herhalde merkezi kutaklanacaktı yani.
Çok çok kötü, evet çok kötü. Dolayısıyla hani hangi motivasyonla olursa olsun bunu yapan gruplar var. bu kolay bir şeyden bahsetmiyorum insanlık için, ama dikkati elden bırakmamak, biraz önce hep başa dönüyoruz, o yaşam kültürü haline getirmek, iş yerimizi nasıl koruyorsak aynı hassasiyeti burada göstermek. Karşılaştığım olaylar var. Şirket ister kamu özel olsun fark etmez, bilgisayarını vermiş, laptopunu veya herhangi bir cihazı evde çalışsın diye, o cihazı bırakmış, kendi cihazıyla işlerini yapmaya çalışıyor. Bundan daha büyük tehlike olabilir mi? O iş, o makinenin içinde oranın bilgisayar departmanı, bilgi işlem departmanı için kurulmuş yazılımlar var. Oradan çalışılması isteniyor. Ama sen ev bilgisayarını kullanıyorsun. Veya başka bir senaryo söyleyelim. İş yerimizde iyi veya kötü, özellikle büyük kurumlarda güvenlik politikaları var. O güvenlik politikaları evimizde yok. İstediğimiz yere girip çıkıyoruz. Daha saldırılara daha açık bir evimiz. Dolayısıyla evden çalışırken birkaç defa daha dikkat etmek lazım. Uzaktan bağlantılar, posta gönderirken yapacağımız şeyler. O yüzden VPN'i öneriyorum ben. İş yerindeki çalışmalarını eve taşıyanlar için.
VPN.
Evet. Dolayısıyla aynı hassasiyeti bu madde madde güvenlik önlemlerini, yaşam önlemlerini, dijital varlıkları korumayı. Bu sadece güvenlik içinde itibar da. Bugün itibar kadar kıymetli, maddi anlamda ölçülebilir bir şey yok ki, çok hepimizin iş yeri markası olsun, iyi küçük veya ölçekli veya büyük ölçekli
veya kişisel
olsun, itibarımızın zedelenmesi söz konusu, yok olması söz konusu veya yukarı çıkması söz konusu. Dolayısıyla dikkat etmek gerekiyor.
Eyvallah. Bu yine ben izninle abi aslında seni konuşturmak üzere yayındayız ama ne olur beni affet. Zaman zaman veya her zaman başımıza geliyor. Belli insanlarla sosyal medya gruplarında, WhatsApp gruplarında gruplarımız var. Birisi birinden almış, bir arkadaşından iletiyor onu hemen. Sonra o ilettiği kişi grupta bulunan başka bir arkadaşımızın canını yakacak bir şey, canını acıtacak bir şey, yalan bir haber. Sonra da işte özür dilemeler. Hatta bugün böyle yine bir sanal kavga oldu. Çok böyle sevdiğim bir üstadım gruptan ayrıldı. Onu kızdıran, üzen bir olaydı. Bu konuda ben iznin olursa abi dokuzlu bir şey var. Onu önermek istiyorum.
Lütfen.
Bütün yazışmalarda, bir paylaşımda bu paylaşacağımız, konuşacağımız, anlatacağımız şey, birine ileteceğimiz şey önemli mi? Birincisi bu. İkincisi gerekli mi? Üçüncüsü şu an için acil mi? Yani dursa bir şey olur mu? Turşusunu kurul, karsın yani ne olacak? Ya yalan bir haberi yaymaktansa. Dördüncüsü insanların kalbini kırabilir mi? Böyle bir risk barındırıyor mu? Beşincisi gerçekten faydalı mı? Altıncısı gıybet oluyor mu? Yani şimdi işte A şahsının aleyhine burada radyoda canlı yayında atıp tutuyoruz yani. Mesela Allah korusun yapmıyoruz da hani isim verdiğimizde öyle olur. En büyük günahlardan biri. Yedi, yalan olma ihtimali var mı? Yani %100 emin miyiz? Ve sekiz, günah mı? Birisinin arkasından konuşmak gıybet, ama ölünün arkasında da konuşuyoruz mesela biz, ölen birinin veya başka bir günah içeren bir şey var. Ve en önemlisi de bu paylaşacağımız şey, konuşacağımız şey, grubu hareketlendireceğimiz şey sessizliğimizden daha mı değerli? Eğer bunları geçiyorsa paylaşılabilir diye düşünüyorum ben, ama bu testlerden birine takılıyorsa biraz frenlemek lazım. Abi son bir şey, yavaş yavaş sonuna geldik programın. Şimdi çok güzel bir şey oldu 27 Mart'ta. Aselsan, Baykar, Arçelik, Koç Yunusis bir araya geldiler. Birbiriyle hiç alakası olmayan dört şey. Belki Koç Yunusis, Arçelik aynı ama. Ve bunlar 3 gece 4 gün içerisinde, çünkü 30 Mart itibariyle paylaşmışlardı müjdeyi. Solunum cihazı üretildi abi Türkiye'de. Bu anlamda bu gençlere evde olmadıkları dönem herhalde Eylül-Ekim'e kadar sarkacak gibi görünüyor. Okula gitmeyeceğimiz dönemler, eğitimin yüz yüze olmayacağı dönem. 5-6 aylık bir dönem nereden baksan. Patriot sektör dediğimiz böyle vatansever sektörler, işte eğitim gibi, sağlık gibi, az evvel söylediğim güvenlik gibi, teknoloji gibi, gıda gibi, savunma sanayi gibi. Gençlerin bu konulara eğilmesiyle alakalı ya da bu konularda kendini yetiştirmeliyle alakalı bir tavsiyen olur mu?
Bugüne kadar niye solunum cihazı üretmemişiz? Bunu düşünmekle başlayabiliriz mesela.
Kesinlikle, değil mi?
Yani, buradan kritik, başlamamız
kritik
lazım.
Şeyler, kritik değil mi? Tedbir, strateji evet, geliştirme, evet. Düşünme, evet, tahmin,
yani neredeymiş aklımız? Çok zor bir teknoloji değil. Ama niye olmamış? Bu soru sadece ülkemiz için değil, dünyaya da dünya içinde sorabiliriz birçok anlamda. Dayanışmanın ne kadar zor olduğu veya hiç yapılmadığını şimdi daha iyi anlıyoruz. Birçok ders çıkarılabilir tabii bu konuda. Şunu görüyorum ben, bu yani pandemi sonrası çok büyük iddialı laflar ediliyor. Dünyanın eskisi gibi olmayacağı. Ondan emin değilim, onu bilmiyorum ama bir şeyler hızlandıracağı ve tetikleyeceği gerçek. Bir kere bu teknolojinin hayatımıza girişini kurumsal veya bireysel şirketler, bireyler, devletler, toplumlar bir ayak sürüyordu bir şekilde çeşitli nedenlerle. Bunu hızlandıracak, mecbur kalıyoruz. Yani dün mesela Amazon'un hisse değeri bilmem şu kadar arttı, sahibi şu kadar zengin oldu diye haberler vardı medyada. Yükselen şeyler internet teknolojileri ve buraya yatırım yapan, burada faaliyet gösteren şirketler olacak. Bu tabii bunun da başka sorunları var ama bu programın konusu değil. Dolayısıyla yıldızı parlayanlar ve parlamayanlar veya işte bundan sonra daha zorluklarla karşılaşacak iş kolları var. İnternet alanında yatırım, yani internet servisleri, bu işte SaaS diyoruz, Software as a Service, hep yükselecek. Yani internetten sipariş, internetten satış, sadece maddi varlıklar olarak düşünmeyin. Bir danışmanlığın, bir bilgin varsa bilginin satılması, bir yeteneğin aktarılması. Mesela bir isim vermeyeyim, evde üret sat diye bir proje başladı. Çok kullanıcısı olan bir site, 2-3 gün önce gördüm. Evde üretilebilecek şeylerin satılabileceği platformlar oluşmaya başladı. Birisi patchwork yapar, birisi kitap ayrıcı yapar, birisi güzel bir pasta yapar. Örnek veriyorum. Herkesin bir yeteneği var veya ilgisi var. Bu ilgileri, yetenekleri maddi manevi karşılığı olan şeylere dönüştürecek ekonomilerin yükseleceğini düşünüyorum ben.
Bu dediğin bir de Bilal'cığım, bu pandemiden evvel belki hobi olarak evden yapılıyordu. Şimdi bir zaruri hal var, mecbur olarak yapılacak.
Doğru. Yani hem bireysel ekonomimizin hem devlet ekonomisinin güçlendirilebilecek fırsatlar da içeriyor. O yüzden bu dijital teknolojiler konusunda, işte bunun adı yazılım konusunda ilerlemek olur. Hani genç arkadaşlar için. Veya işte bu herkes demeyelim de yapmak isteyenler çoğaldı. Canlı yayın yapmak istiyor. İşte sosyal medyanın farkına vardı ama nasıl yapılacağını bilmiyor. Buradan mesela gençler bu konularda kendini eğitirse, bir YouTube'da canlı yayın nasıl yapılır, bir içerik nasıl paylaşılır, Facebook'ta, Instagram'da, işte Twitter'da canlı yayın nasıl yapılır, Platon, bunun uzmanlığı bile, yani içerik üretmenin kıymetini daha yükseleceği bir döneme giriyoruz gibi gözüküyor. Dolayısıyla bütün o aldığımız, kendimizi yetiştirdiğimiz alanlarda bunu ben internetten nasıl satabilirim? İster bir siteyle, ister başka bir platform aracılığıyla, ister sosyal medyadan yazdığım bir yazını daha çok insanlara nasıl ulaştırırım? Böyle bir fırsat var, ben onu görüyorum.
Eyvallah.
Çünkü buradan daha çok istifade edecek insanlar çeşitli sebeplerde, ister salgının getirdiği o virüsün bulaşma tedirginliğinden veya kolaylığından. Şimdi eve siparişlerin artmış olması, evden çalışıldığı için uzaktan verilecek sipariş, bunun tadına varan insanlık bundan vazgeçmeyecektir. Bu bir keyif. Kurumlar için de böyle. Ya biz bu işi eskiden üzerinden yapıyorduk. Fiziki olarak mağazalar üzerinden veya yüzlerce istihdam ediyorduk. Ne kadar da bürokratik engellere kapılıyorduk. Ama bakın Türkiye Gov.tr'de bunu ne kadar da kolay yaptık diye bir kamu kurumu ister bir hizmetini, ister örneğin verilerini paylaştığı, mesela birçok kurum istatistik ofisleri kurmaya başladı. Verilerin ne kadar kıymetli olduğunu anladılar bu dönemde insanlarla paylaşmanın. Dolayısıyla biz hani biraz daha dijital teknolojileri zoraki de olsa hayatımıza girdiği için burada fırsatlar görüyorum. Biraz önce saydığım alanlarda genç arkadaşlarımız profesyonel olarak kendini yetiştirebilirler diye düşünüyorum.
Çok çok teşekkür ederim Bilal'cığım. Ben sadece şu cümleyle kapanışı yapayım. Bu söylediklerini, hani riski öngörmekle alakalı, geleceği planlamakla alakalı, mevcutta şu anda ne olduğu anlamakla alakalı, bütün aileler inşallah bu programın çok faydalı olacağını düşünüyorum onlar için. Ama bütün bu söylediklerinin kendi çocuklarında, gençlerinde ve kendi hayatlarında harekete onları geçirebilip sonuç vermesi için analitik düşüncenin bu dönemde çok kritik bir yetkinlik olduğunu düşünüyorum. Kitaplarından, sanal alemde, dijital alemde, PDF dosyalarından, bu konudaki online kurslardan ne olur bütün dinleyenlerimize, Erkan Radyo'nun aziz dinleyenlerine ben tavsiyemdir. Analitik düşünceyi ajandalarının bir kenarına yazsınlar. Hem gençler, hem öğrenciler, hem şirketler, hem aileler. Bu dönemin en önemli yetkinliklerinden bir tanesi bu olacak. Tabii ki birçok şey var ama buna çok önem versinler. Bu süreci ve geleceği planlamada epey katkı sağlayacak onlara. Bilal'cim, son söylemek istediğin bir şey var mı abi? Bir mesajla bitirebilirsin.
Şöyle hemen aslında somut bir şey önereyim. Podcast dediğimiz bir mecra var. Ve burada birçok kanal var. İster Türkçe, ister yabancı derdi. İnanılmaz kaynaklar var. Buradan arkadaşlarımızı faydalanabilirler. Yani isim söyleyebiliriz. Apple'ın, Google'ın, Spotify'ın, SoundCloud mecralarının podcastleri var. Ses kulaklığı takıyorsunuz ve hiçbir görüntüye gözlerimizi dikmeden başka bir işle uğraşırken podcast dinleyebileceğimiz mecralar var. Dün haberim oldu bir de. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı açık seminerler başlattı. Çok dersler var. Her gün saat 2'de bir ders var. Ve giriş seviyesi dersler. Bir web sitesi nasıl yapılır?
Süper.
Güvenlik önlemleri nasıl alırız?
İlk derse bak, ben de Sayın Bakan'ın katıldığı çok hoştu hakikaten.
Onu da öneririm herkese. Bir de kendi reklamımı yapayım. Bizim Dijital Hayat TV diye bir kanalımız var. Orada içerik üretiyoruz. Oraya da beklerim.
Çünkü Bilal Eren dediğimiz zaman TRT Radyo Dijital Hayat programı yapımcısı, sunucusu ama Dijital Akademi'nin de direktörü. Dolayısıyla oraya da bütün dinleyenlerimizi tavsiye ederiz. Bilal'cim çok çok teşekkür ediyorum. Allah sağlıklı, sıhhatli, afiyetli günlerde yüz yüze konuşmayı, buluşmayı, programı yapmayı da nasip eylesin.
Umarım.
Ama bu da yine bir katkı olmuş oldu dinleyenlerime. Sana çok çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim bizi davet ettiğiniz için.
Estağfurullah, vakit ayırdım. Aziz dinleyenlerim, Erkan Radyo'nun değerli gönüldaşları. 2020'nin 15. programında Ailede Huzur Arayışları programındaydınız. TRT Radyo'da Dijital Hayat programının yapımcısı, sunucusu sevgili dostum Bilal Eren ile beraberdik. Gelecek hafta inşallah yine kısmet olur da görüşürsek bir başka konu, bir başka konuk. Görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın efendim.